konumuz Tanrı'nın büyük öyküsü. Bugün en son bazı geliyoruz. Şimdiye kadar birçok şey öğrendik. Tanrı, mesela Tanrı her şey yaratır, iyi yaratır ve Adem bahçesinde Tanrı'yla Adem ve Havva'nın ilişkisi çok yakın ve güzeldi. Buna rağmen insanlar günah işlediler ve ondan dolayı suç, utanç, acı ve ölüm dünyaya girdi. Ne var ki Tanrı'nın insana bu umutsuz durumdan kurtulacak önceden tasarladığı bir planı vardı. Tanrı kendi oğlunu dünyaya vererek kendin niteliklerini oğlunda gösterdi ve İsa'nın hayatı aracılığıyla Tanrı'nın sevgisini, doğruluğunu, adaletini, kutsallığını ve yüceliğini gösterdi. Üstelik İsa Mesih'in ölümü ve diriliş sayesinde bir kurtuluş yolu açıldı. Ve İsa'ya iman eden herkes Tanrı'yla barışıp sonsuz yaşama kavuşacak. Amin, halleluya. Dahası var, İsa'nın dirilişi ve göğe alındıktan sonra Pentekost gününde İsa'yı izleyenler 120 kişi dua ederken kutsal ruh üzerlerine döküldü. O an İsa'nın kilisesi doldu. Aynı gün Petrus müjdeyi duyurunca 3000 kişi tövbe edip İsa'nın adıyla vaftiz oldu. Harika bir gün. Ve İsa dirildikten sonra babasına gitmeden önce öğrencilere gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin. Onlara Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şey umaya onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Kilise, İsa'nın en son buyruğunu ciddiye alıp itaat ettiler. Böylece kilise büyümeye başladı. Önceki haftalar John ve Graham'den Tanrı'nın kutsal ruhla dolan kilisesi aracılığıyla nasıl planlarını yerine getirdiğini öğrendik. 4 farklı örneğe baktık. Birinci, Tanrı'nın egemenliğini dünyaya getiren kiliseydi. İkinci, Tanrı'nın bilgiliğini gösteren kilise, Mesih'te tek bir bedendir. Hiç ayrım yoktu. Üçüncü, İsa'nın görevi, kilisenin görevidir. Yani İsa şöyle söylüyordu, Yeşaya peygamber kitaptan bölümden, 61. bölümden, Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. So İsa'nın görevi buydu ve bizim görevimiz aynıdır. Ve dördüncü, geçen defa, kilise Tanrı'nın konutudur. Ve bugünkü konumuz ise 1. Petrus 2. bölümden özel bir ifade kilise hakkında. Siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Siz, biz, hallelujah. Ve Biz ikinci bölüm ayet 9'dan 12'ye kadar odaklanacağız. Petrus'un mektubu yazıldığı zaman kilise korkunç bir baskı döneminde yaşıyordu. Petrus'un mektubunun amacı inanlıları özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntıları karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Bizim ayetlerinden önce 9. ayet amayla başladığı için daha anlamı olsun diye önceki ayetlere bakmalıyız. İkinci bölüm 4. ayetin 9'a kadar Petrus insanlar, özellikle Yahudilerin çoğu, Tanrı'nın Mesih'in nasıl reddettiğini anlattı. O yazıldı, seçkin ve diri olan taşa, yani İsa Mesih, Tanrı'nın gerçek diri tapınağın değerli bir köşe taşı nasıl reddettiğini yazıldı. Bu ifade yazıldı Petrus'ta. Bu imansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemediklerini için söylerler. Ama bunun aksine 9. ve 10. ayet diyor, ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşırlasa ışığını çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Şimdi ise merhamete eriştiniz. Bir zamanlar karanlıkta yaşıyorduk. Tanrı'nın merhametine erişmemiştik. Ve Efesliler şöyle diyor, bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydık. Yani şeytana uymaktaydık. O zaman hepimiz, Türk olsa, İngiliz olsa, hepimiz bir zaman Hristiyan olmadan önce öyle yaşıyorduk. Şimdi bugün benim Rusya olarak doğum günü. Ben çok uzun zaman önce, 1973 yılında, bugün 9 Haziran ben yeni bir hayat aldım. Ben merhamet, Tanrı'nın merhameti eriştim. Teşekkür ederiz Rab. Ve hepimiz birey bu aile katıldık. Evet, bir zamanlar şeytan egemenliğinin altındaydık. Şimdi Tanrı'ya aitiz. Tanrı bizi seçti, merhametini gösterdi. Şeytanın karanlık egemenliğinden bizi çağırıp şaşırlasa ışığını kaldırdı. Hamdolsun. Tabi bire Rabbin ailesinde doğduk. Ne var ki bir aileye, bir soya, bir kahinle, ulusa, bir halka aitiz. Rabbin çocuğu tek başına kalamaz. Kilisesiz bir Hristiyan olamaz. Bu çok önemli. Kurt davadan uzak kalan kuzuyu yalayıp yutacak. Üstelik topluluk içinde Rabbin sevgisini ve ışını yaşıyoruz. Buyuzden injil de çozaman siz ve biz deniyor. Ve birçok birbirinizi buru İncil'de bulunuyor. Mesela birbirinizi sevin. Birbirinizin yükünü taşıyın. Birbirinizi kabul edin. Aslında yeni ahitte İncil'de birbirinize sözü 100 defa 94 ayette bulunuyor. Gerçekten. İnternete göre. Bunların çoğu birlik, sevgi ve alçak gönüllülük hakkındadır. Çok çok önemli. Ve tamam, diğer ayetlerimiz döneceğiz. Ama siz seçilmiş soysunuz. Belki Graham abi. Belki Graham abi. Ve, okay, biraz daha fazla. Kim benziyor? Çocuk, torunlarımız kim benziyor? Ben Türk olmadım, belli değil mi? Yok, okey. Tabii, Türk gibi konuşabilirim, değil mi? Atalarımıza benziyoruz. Anne baba, büyük anne, büyük baba, larımın genlerini, kromozomlardaki karakteristik özellikleriyle bize taşıyıp bizde bulunur. Tamam. Evet, çok güzel bir cümle. ve siz seçilmiş soysunuz ifadeyle Petrus diyor ki biz Tanrı babamızın çocuklarıyız. O bizim kaynımız ruhsal olarak babamızın genlerine sahip olup onun karakterini kendimizde göstermeliyiz. Eski Yahudi'de görüyoruz ki Tanrı'nın seçtiği öz halka Yahudilerdi. Bundan Yahudiler çok gurur duymuş ve İncil'de Yahudilerin yabancıları ve Hristiyanları tepeden baktığını görüyoruz. Petrus diyor ki, biz topluluk olarak Tanrı'nın seçilmiş soyuyuz. Biz hem onun çocuklarıyız, hem de babamın seçtiği çocuklarıyız. O günlerden bugüne kadar birçok yerde Hristiyan cemaati alay edilip dışlandığı için Petrus'un sözleri çok etkili ve teşvik edicidir. Seçilmiş soyuyuz. Tanrı'nın seçilmiş soyu olmamız harika, büyük bir ayrılıktır. Üstelik var, siz kralın kahinlerisiniz. Tanrımız olduğu gibi biz de krallarız. Yani babamızın çocukları olarak o yetkiyi, gücü ve onuru bize veriyor. Biz krallarız. Yine de gökte olduğu gibi onun istediği olsun, onun egemenliğin gelsin diye Tanrı bizi görevlendiriyor. Ve kutsal kitaptaki kahinler ayrı özel bir gruptu. Kahinler Yahudilerin Levi kabilesinden olan erkeklerdi sadece. Kahinler kendisi için ve halkı için işlediği suçlara karşılık kurban kesmişti. Ayrıca sunakta dualar, övgüler ve şükranlar sundular. Kahinler halk için Tanrı'ya aracılık etmişlerdi. Aynı zamanda kahinler halka karşı Tanrı'yı temsil etmişti.
Eski a hit gure, krala kakahin lere karishamazda. Ira all malida. I'm a biz, hem kral, kralleris, hem de kahin leris. Ikisi chinde, kurevlendirildik. O buyuk bir ayrıcılık ve böyle sorumluluktu. Daha önce bahsettiğim gibi İsa hem öğrencileri hem de bize şöyle buyurdu. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin. Onlara Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla baptiz edin. Size buyurduğum her şey uymaya onlara öğretin. Ve krallar ve kahinler olarak onun egemenliği gelsin diye bunu yapmalıyız. Bizim görevimiz. Bu dünyada olumlu bir yaşam sürüp ışık ve tuz olmalıyız. Aynı biçimde her zaman dua etmeliyiz. Böylece büyük kralımızı insanlara karşı temsil edeceğiz ve insanlar için babamıza dua ederek aracılık edeceğiz. Ve en son ifade, siz kutsal ulusunuz. Tabanaktaki tekneler, kaseler, küpler yalnız tapınakta kullandığı gibi biz de tümüyle Rabbe aitiz. 1 Korintiler 6. bölüm yazıldı ki, bedeninizin Tanrı'dan aldınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu biliyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. İsa Mesih çarmıha gerilirken suçlarımızı kendi bedeninde üstlendi. Günahlarımızı bağışlayıp bizi akladı. İsa kendi hayatıyla bedel ödererek bizi satın aldı. Onun için tamamıyla Tanrı'ya bağlı olarak yaşamalıyız. O bizim Tanrımız ve Rabbimiz. Ona aitiz. Aynı şekilde kardeşlerimize Rabbimizin değerli çocuklarını sevmeliyiz. Onlara hizmet edelim. Ve siz Tanrı'nın öz halkısınız. Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. O bizi seçip kendi ailesi yaptı. O bizi temizleyip akladı. Pırıl pırıl davulluğun giyseleri bizi giydirdi. Kralların kralının ailesini kabul edildik. Rablerin Rabbinin öz halkıyız. Ne kadar büyük bir onur ve ayrıcılık. Biz seçilmiş, sevilmiş, onurlandırılmış, aklanmış, kurtarılmışsınız. Tanrı'nın öz halkıyız. Hand olsun. Halleluya. Bu nedenle Tanrı'yı övüyoruz, İsa'yı duyuyoruz. Her yerde sözlerimizle, hayatımızla. Bu bizim hikayemiz, ezgimiz. Amacımız şu, Tanrı'nın erdemlerini duyurmak, çünkü ona aitiz. Ve Rabbimizin erdemlerini duyurmak için seçildik. Şimdi Saliha devam edecek.
Artık bir şey yapacağız, bir saniye. Yani. Evet, Rab'be teşekkür ediyorum. Öncelikle Julie'nin ağzından bize konuştu. Bir şey söyledi.
Bu ne kadar güzel değil mi? Tanrı'nın erdemlerini duyurma görevi bize verildi. Ve aynı zamanda Tanrı'nın kendi ellerinin işlerini duyurma, o işler üzerinde yetki sahibi. Yani bunları biz yapmadık, bunları Tanrı yaptı ve bu yetkiyi verdi. Hamdolsun. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Biz bu vaazı hazırlarken birlikte dedik ki eski ayetten de bir şeyler paylaşalım. Ve bunun için dua ettik. Rab bize göstersin nasıl paylaşabiliriz diye. Bize bir kraliçeyi gösterdi. Yani halktan bir Yahudi kızı iken kraliçe olarak tahta çıkan birini gösterdi. Ester'den bahsedeceğim size. Şimdi hikaye İsa'dan önce 5. yüzyılda Pers krallığında geçiyor. Kral Ahasveroş isminde bir kral var. Çok büyük bir krallığa sahip. 127 il var bu krallıkta ve bir sürü halk var, bir sürü ulus var. Bütün bunların sahibi bir kral. Tabii malıyla, mülküyle, krallığındaki o çeşitli halklarla, bütün o krallığın güzelliğiyle, işte sarayının görkemiyle, nasıl taşlarla yapılmış, nasıl mücevherlerle bezenmiş falan, hep bunlarla çok fazla övünen bir kral ve 180 gün boyunca sarayda şölen veriyor. İleri gelenleri çağırıyor, ondan sonra daha küçük halktan birilerini çağırıyor. İşte 7 gün boyunca da halktan insanlara şölen veriyor. Ya düşünün, 180 gün boyunca bir şölene gittiğinizi bir düşünün. Tek amacı o şeyi, krallığın görkemini, o zenginliğini falan görmek. Neyse, kral bir gün içkiyi fazla kaçırdığı bir sırada kraliçeyi de insanlara göstermek istiyor. Yani bilmeyenler için hikayeyi kısaca özetlemek istiyorum. Umuyorum ki kısaca özetleyebilirim. Kraliçe Vashti, kralın eşi, o da çok güzel bir kadın ve kral onun güzelliğiyle de çok övünüyor. Gelen misafirlere onu da göstermek, onu da tanıtmak istiyor ve huzuruna çağırıyor. İşte harem ağaları gidiyorlar kraliçe Vashti'yi şölene davet etmek için. Ama kraliçe gelmiyor. Çünkü o sırada sarayın kadınlarına o da bir şölen veriyor ve kendi şöleninden kalkıp kralın şölenine gitmek ona biraz ağır geliyor. Şimdi kral bu durumda ne yapmalı? Yani bir şey istedi kraliçeden ve çok güzelliğiyle çok övündüğü bir karısı var ama ona itaat etmiyor. Ve ben bir kralım ya, ne münasebet, yani nasıl bana itaat etmezsin? Bu kadar 180 gün boyunca insanlar gelmiş, bu güzel sarayımı görmüş falan. Övünmüşüm, seninle de övünemeyecek miyim? Neyse, kral tabii bu işe çok bozuluyor ve gelenekler var. Bu geleneklerle birlikte kralın danışmanlarına danışılması gerekiyor bu durumda ne yapacağını öğrenmek istiyor onlardan ve diyorlar ki kraliçe Vashti sadece sana ihanet etmedi. Sadece sana itaatsizlikte bulunmadı kralım. Aslında bütün ülkeye itaatsizlikte bulundu sayılır. Çünkü kadınlar Vashti'nin bu yaptığı itaatsizliği gördüğü zaman kocalarına karşı gelecekler. Kocalarını saymayacaklar. Yani daha o zamanlardan feminizm patlayacak, yani bu çok tehlikeli. Biz öyle değiliz değil mi? Aramızda feminist yok. Tamam, hamdolsun. Neyse, diyorlar ki, kralım bunun bir cezası olmalı. Kraliçe Vashti'yi kraliçelikten al, onun yerine bütün ülkeye haber salalım, bütün krallığa haber salalım. El değmemiş, güzel, genç bir kızı kraliçe olarak tahta çıkar. Herkes de kralın gücünü görsün. sözüne karşı gelinmeyeceğini öğrensin. Bunu halka bu şekilde gösterelim. Krallığın 127 iline herkesin kendi dilinde mektuplar yazılıyor. Kralın bu isteğiyle ilgili ve her yerden, krallıktaki her yerden, bütün illerden genç kızlar toplanıp geliyorlar. Hareme girmek üzere. Bu kızlardan bir tanesi de, çok özür dilerim ben, bir dakika, çok heyecanlıyım. Kızlardan bir tanesi Hadassa adında bir Yahudi kız. Öbür ismi de Ester. Annesi babası erken yaşta ölmüş. Amcasının oğlu Mordekai onu büyütmüş. Böyle bir Yahudi kızı. O da geliyor. Bütün kızlarla birlikte 6 ay boyunca bir bakıma tutuluyorlar. Güzellik bakımına tutuluyorlar. Yani kralın önüne çıkarılmadan önce işte çeşitli losyonlar, yağlar, kremler, mür, baharatlar falan filan. Yani düşünebiliyor musunuz, o kızdan nasıl bir afet çıkar yani? bu kadar beni süsleseler şu yaşta ben bile afet olurum herhalde. Neyse, böyle bir bakıma tabi tutuyorlar ve zamanı geldiğinde bütün kızlar zamanla kralın karşısına çıkıyor. Kral bütün bu kızların içerisinden Ester'i beğeniyor. Ve onu kraliçe olarak tahta çıkarıyor. Bu arada Mordekai, yani Ester'in amcasının oğlu olan kişi, sarayda iki kişinin krala karşı suikast girişiminde bulunacağını öğreniyor. Hemen bunu krala haber veriyor. Böylelikle kralın hayatını kurtarmış oluyor. Şimdi normalde kral bununla ilgili bir şey yapması lazım. Yani ödüllendirmesi lazım Mordekai'yi. Ama yani o olay orada kalıyor. Bu arada bir adam var. Bu kibirli, getirildiği görevi hazmedemeyen ama yüksek mevkide olan birisinin oğlu olan Haman. Kral bunu yüksek bir göreve tayin ediyor ve şöyle bir buyruk veriyor. Herkes Haman'ın önünde diz çökecek, eğilecek, ona saygı gösterecek. Bu kurala tek bir kişi uymuyor, o da amcaoğlumuz Mordekai. Çünkü Mordekai Tanrı'ya inanan bir adam, Tanrı'nın önünden, başka hiç kimsenin önünde diz çökmez ve eğilmez. Haman buna çok sinirleniyor. Herkes tabii, Mordekai'nin bu itaatsizliğini gören herkes Haman'a bunu söylüyor. Bu senin önünde eğilmiyor. Neden? Ve kralın da isteğine uymuyor. Aslında bu kralın da buyruğuydu. Sonunda Haman kötü tasarılara başlıyor. İsteği şu, madem ki bu adam benim önümde, madem ki eğilmiyor, o zaman ölmeli. Ha, Yahudi miymiş bu? O zaman bütün halkı da onunla beraber ölmeli. Düşünün, kocaman bir krallık var. 127 il var. Her 127 ilde Yahudiler de yaşıyor. Haman Mordekai'nin itaatsizliğini krala söylüyor ve diyor ki, kralım, sizin buyruğunuza karşı geldi, benim önümde eğilmiyor. Üstüne üstlük mensup olduğu halk o kadar isyankar bir halktır ki, onun kendi gelenek görenekleri vardır ve kendi geleneklerine kralın emirlerinden çok daha fazla önem verirler. O yüzden bu size de karşı gelebilir. Ben derim ki bütün bu halkı biz katledelim. Yani aslında bir soykırım, Yahudiler için bir soykırım tasarlıyor. Kral zaten sadece kendi keyfinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adam. Mühür yüzüğünü çıkarıp Haman'a veriyor ve diyor ki, evet, benim adımla her şeyi yapabilirsin. O halka da ne yapıyorsan yap, Mordekai'yi de öldür. Bunu duyan Mordekai,
Yahudi geleneklerine göre onlar yas tuttukları zaman yaparlar bu hareketleri. Giysilerini yırtıyor, acı bir şekilde ağlamaya başlıyor. Kül içinde çula sarınıp oturuyor ve yas tutuyor. Bu arada kraliçe Ester'e de haber gönderiyor. Diyor ki, böyle böyle bir katliam söz konusu, yardım et. Şöyle bir kural var. Her ne kadar kral beğenirse beğensin, isterse çok aşık olsun, eğer ki kral o dakika huzuruna gelmesini istemiyorsa, hiç kimseye kralın huzuruna gelip bir şey talep edemez ondan. Zorla gelmeye kalkarsa da idam edilir. Ester tekrar Mordekai'ye haber gönderiyor, diyor ki yani bunu yapamam. Çünkü ben 1,5 aydır kralın huzuruna çağrılmadım. O istemeden gidersem ölebilirim. Şimdi bununla ilgili Mordekai'nin söylediği sözlere bir bakalım. Yani kör olduğum için bunu bir takmam gerekiyor. Mordekai ona şu yanıtı götürmelerini istedi. Sarayda yaşadığın için bütün Yahudiler içinde kurtulacak tek kişinin sen olacağını sanma. Şu anda susarsan Yahudilere yardım ve kurtuluş başka yerden gelecektir. Ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir, belki de böyle bir gün için kraliçe oldun. Oo. Şimdi burada bir durup düşünmek lazım. Evet, o kendi halinde Yahudi bir kızdı. Evinde yaşıyordu, babasının evinde ve şimdi kraliçe. Bu bize bir şey hatırlatıyor mu? Bugün için, kendi hayatımız için. Evet, o zaman devam edelim. Daha sonra bunun hakkında konuşacağız. Kraliçe bu sözü duyunca tekrar Mordekai'ye haber gönderiyor. Ne diyor ki, ben ve hizmetkarlarım 3 gün boyunca oruç tutacağız. Lütfen sen ve tüm Yahudi halkı benimle birlikte oruç tutun. Ve ben ondan sonra kralın karşısına çıkacağım. Evet, oruç tutuyorlar 3 gün boyunca, dua ediyorlar ve sonra kralın karşısına çıkıyor. Şöyle bir kural var. Kralın önüne geldiğiniz zaman kabul gördüğünüzü göstergesi olarak kral asasını uzatır. Asasını uzatıyor Ester'e ve Ester konuşmaya başlıyor. Yaşasın, başardı yani, kralın huzuruna girebildi. Diyor ki yani ne istersen sana vereceğim. Benden isteğin nedir? İste krallığın yarısını vereyim. Diyor ki bir şölen hazırlamak istiyorum kralım. Oraya lütfen siz Haman'la birlikte gelin. Peki diyor kral. Haman'la birlikte şölene gidiyorlar. Tabii bu şölene gidiş olayı Haman'da çok büyük bir gurur yaratıyor. Kraliçe bütün bu önde gelen adamlar arasında bir tek beni seçti. Şölene çağırdı, davet etti. Bu çok büyük bir onur. Bu arada kötü tasarılarına da devam ediyor. Bu şölende de kral soruyor aynı soruyu kraliçeye. Yani ne istersen yapacağım falan diye. Bir şölen daha vereceğini, ona da Haman'la birlikte gelmesini istiyor. Bir gün kralın uykusu kaçıyor. Diyor ki ya şu tarih kayıtlarına bir bakayım ne varmış. Çünkü olan biten her şey kralın tarih kayıtlarına geçiyor. Bir bakıyor, Mordekai isminde bir Yahudi. Şu tarihte krala düzenlenecek suikastı öğrenip kralın hayatını kurtarmış. Danışmanlarına soruyor, diyor ki yani biz Mordekai için herhangi bir iyilik yaptık mı, onu onurlandırdık mı? Hayır, o zaman diyor bu adamı onurlandırın. Bu arada Haman, Mordekai'nin asılması için bir dar ağacı hazırlıyor. Artık iyice ona kinlenmiş durumda. Kral Haman'ı huzuruna çağırıyor ve Mordekai'yi da çağırıyor. Ama Haman diyor ki yani kral onurlandırmak için benden başka kimi seçebilir ki? Gidiyor ve kral diyor ki Haman'ı
üzerine bir kaftan giydirip en iyi atın üzerine çıkar ve şehir meydanında dolaştır. Aa, ne münasebet. Hani ben? Neyse, tabii ki kralın sözüne uymak zorunda. Üzerine güzel giysiler giydiriyor Haman'ın, güzel bir ata bindiriyor ve onu onurlandırmak için... Ha pardon, Mordekai'ın... Mordekai'yı ata bindiriyor kaftanıyla birlikte ve şehir meydanında onu dolaştırıp onurlandırıyor. Bu arada tabii karısı diyor ki, yani bu adam senin önünde çok güçlendi, o zaman senin sonun ufak ufak gelmeye başladı derken, tam bunu söylerken harem ağaları evine geliyor ve apar topar Mordekai'yı alıp şölene götürüyorlar. Şölen de kral tekrar soruyor Ester'e. Ester, benden ne istiyorsun? Krallığımın yarısını iste. Diyor ki, ben canımın kurtuluşunu istiyorum. Ben bir Yahudi kızıyım. Benim ve Yahudi halkının ölmesini isteyen biri var. Kimmiş bu, diyor kral. Kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Diyor ki, Haman. Arkadaşlar, Haman'ın sonu kendi kurduğu dar ağacında ölmek oluyor. Şimdi, bu arada 4 tane, yani hikayemiz bu. Yahudi halkı da bu şekilde kurtulmuş oluyor. 4 tane karakter gördük. Bir tanesi kendi keyfinden başka bir şey düşünmeyen, bütün işte krallığının güzelliğiyle övünen, sarayının güzelliğiyle övünen bir kral var. Ama bugün bizim hayatımızda başka bir kral var. İsa Mesih, gökteki tahtını bırakan, tacını bırakıp dikenli tacı giyen bir kral. Kanıyla bizi aklayan, %100 Tanrı, %100 insan olan bir kral. Öğrencilerinin ayaklarını yıkayan ve idam edileceği şehre sıpanın sırtında giren alçak gönüllü bir kral. Onun için ona teşekkür ediyoruz ve hamd ediyoruz. Bu yüce kral bize kendi yetkilerini veriyor. Az önce Johnny'nin vaazında söylediği gibi, bizi kahinler olarak ve temsilcisi olarak atamak üzere, aynı Ahasveroş'un yaptığı gibi, mühür yüzüğünü verdiği gibi, yetkisini veriyor ve onun temsilcisi olarak bizi üst bir göreve atıyor. Üstelik bunu kutsal ruhu aracılığıyla bize güç vererek yapıyor. Şimdi biz bazen bu görevlere hazır hissetmeyebiliriz. Diyebiliriz ki, ya ben 3 aylık imanlıyım, Tanrı benimle nasıl çalışacak? Ya da diyebiliriz ki, ya ben çok uzun zamandır Tanrı'dan uzak kaldım, Tanrı benimle nasıl çalışacak? Son zamanlarda kendi hayatımdan örnekle size söylemek istiyorum. Dedim ki, yani bu kadar yılın üstüne kutsal ruhtan uzak yaşadın, Tanrı seni artık ne yapsın dediğim sırada Julie bana seninle birlikte vaaz verelim mi teklifiyle geldi. Bu teşvikin içinde sana teşekkür ediyorum kardeşim. Başarısız olma korkusuna kapılabiliriz. Korktuğumuzu biliyor. Görev verdiği zaman bu görevi nasıl yapacağız diye önüne titrediğimizi biliyor. Bizim her zaman çok hazır olmadığımızı biliyor. Buna rağmen bize güveniyor. Haman'a bakalım. Haman, bu hikayedeki kötü karakter Haman, bugün bizi Tanrı'nın verdiği görevden alıkoymaya çalışan iblistir. Yalan söyler, aldatır, ayartır, yapamayacağımızı söyleyip içimize korku salar. Tanrı'dan aldığımız çağrıyı yerine getirmeyelim diye her şeyi yapabilir. Ama bir şey hatırlayın. Haman, Mordekai'yi öldürmek için bir dar ağacı kurdurmuştu. Dar ağacı kendi sonu oldu. İsa Mesih çarmıhta kutsal kanını akıttığında da bu şeytanın sonu oldu. Şeytan kısa bir süre için sadece serbest. Bu dünyanın sonunda şeytan tamamıyla yok olacak. Bu sadece onun yani size söylediği o yalanlar, korkutması, şu bu. Bunlar onun son çırpınışları. Rabbin gününde tamamen yok olacak. Yani çaresiz olan bizler değiliz. Şeytan. Mordekaya bakalım. Biliyoruz ki kilise bir bina değildir. Kilise inanlılar topluluğudur. Sen benim kilisemsin. Sen kilisemsin. Ben senin kilisenim. Biz bir bedeniz. Yani birbirine karşı mesuliyeti olan bir bedeniz. Bazen birbirimizi azarlayabiliriz Rabbin adına. Bazen birbirimize çok büyük sevgi gösterebiliriz teselli adına. Bazen diyebiliriz ki yapabilirsin kardeşim kalk. Rab sana güç veriyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu hikayedeki Mordekay bizleriz. Yani dua ederek, yüreklendirerek, birbirimizin iyiliği için çalışarak, umutsuzluğa kapıldığımızda birbirimizin elinden tutarak bir araya getirilmiş Tanrı halkıyız. Bunun için şükürler olsun Rabbe. Geldik hikayenin başrol kahramanına, Kraliçe Ester'e. Ester kim? Kim bu Ester? Evet. Bu Ester biziz. Bu hikayedeki. Tanrı'nın ev halkından olan bizleriz. Tanrı dünyanın önemsiz gördüğü kişilerin elinden tutar. Evet, bu dünya bizi önemsiz görüyordu. Ama Tanrı yarattığı bizleri önemli gördü. Elimizden tuttu. Yetmedi, sevgisi ve lütfuyla doldurdu. Ve kendi iyi tasarlarını gerçekleştirmek üzere bizi görevlendirdi. Ama her şeyden önce bir şey yaptı Tanrı. Hatırlarsanız Ester'in hikayesinde Ester 6 aylık bir güzellik bakımından geçirildi önce, kralın karşısına çıkmadan önce. Biz de ruhsal bakım görüyoruz Tanrı'dan. Teşekkür ederim. Kardeşim hamdolsun. Kutsal sözleriyle, kutsal ruhu ile bizi besliyor. Buna göre taştan olan yüreğimiz etten bir yüreğe dönüştürülüyor. Karanlık olan ruhumuz kutsal ruhun ışığıyla aydınlanıyor. Ve ruhsal armağanlarla donatılıyoruz. Her birimiz yeteneklerimize göre mesedilik donatılarak konuşamadım çünkü şu anda gene kurudum. Çok fazla lafı uzatmak istemiyordum ama bu benim ilk boğazım olduğu için beni affedebilirsiniz. Tanrısal çağrımız için hazırlanıyoruz. Bize böyle bir bakım yapılıyor, ruhsal bir bakım yapılıyor hamdolsun. Bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Babamızın bir kral olduğunu düşünecek olursak, her birimiz bu krallıkta yetki sahibi olan prens ve prensesleriz. Mordekay Ester'e ne demişti? Belki de bugün için kraliçe oldun. Onun ona bunu söylediği gibi, biz de Tanrı'nın egemenliği için çalışalım diye seçildik. Tanrı'nın işini yaparken güçsüz hissettiğimizde açıkça bunu Tanrı'ya söyleyin, hatta ilan edin. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır diyen Tanrı size güç verecektir. Güç alacaksınız. Bu sözün verdiği güvenceye dayanarak yüksek sesle şunu söyleyin. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Rabbi İsa bol sevgisi ve lütfuyla her birinizi, özellikle de bu Pentekost gününde, bol bol donatsın.
İyi bir hikaye. Ama teşekkür ederim. Rab harika. İkiniz harikasın. Evet. Bugün Pentekost günü. Ve biz... Ben en son slide var. Ve birkaç şey yazdık.
Tanrı bize neler söylüyor?
Özellikle Tanrı bizi seçti. Onun öz halkı ve kendi ailesi yaptığı için onurlandırılmışsınız. Birbirimize değer verip birbirimizi sevmeliyiz. Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildik. Biz kutsal ulusuz, tümüyle Rab'be aitiz. Biz kralın kahinleriyiz. Dünyada olumlu bir yaşam sürüp ışık ve tuz olmalıyız. Kahin olarak babamıza dua ederek başka insanlar için aracılık edeceğiz. Ve Tanrı bize yetki verdi ve bizi görevlendirdi. Saliha söylediği gibi, Esther söyledi, Mordecai Esther'a dedi, kim bilir, belki de böyle bir gün için kraliçe olduğunu.